Ayrım 43.
Gülüşmelerle yemeğe başladılar. Salim Bey bir iki tümce içinde işin özüne değiniveren, kendine özgü anlatış biçimiyle açıkladı olayı. Almanya yenilmişti, savaş bitiyordu. Türkiye'nin bugünlerde, biçimsel biçimde de olsa, Almanlara savaş duyurusunda bulunmaları beklenmedik bir şey olmayacaktı. Savaş bitince İngiliz, Amerikalıların yanında yer almak için zorunlu görünüyordu bu. Alman Bankası'nın Türkiye'deki çıkarlarını Salim Bey'in kurucusu olduğu Yeni Banka adına devralabilmeleri için İsviçre'de tamamlanması gerekli kimi işlemler vardı. Temelde bir diyeceği olmaz da, benimserse Manikyan'la birlikte İsviçre'ye gidip hemen işe başlamasını önereceklerdi galibe. Bir ölçüsüzlüğe düşüp açık vermemek için sımsıkı kapanma çabasındaydı Galip. Kulaklarına inanamayacak kadar korkmuştu. Olayı daha tam kavrayamadan çok az şeye bu kadar sevinmişti yaşamında çünkü. Yanıt uzayınca Galip'in suskunluğunu bozma gereği duymuş gibi bakmaya başladı Salim Bey. Maden ortaklığını yönetiyorsun değil mi? Evet. Kromları sattınız İngilizlere. Ona evet derken uyarılmış da oldu. İzliyor demek. İşin kötü değil dedi Salim Bey. Yalnız şunu bilmek gerek. Galipciğim, para en iyi para ile kazanılır. Anlıyorum dedi Galip. Düşünmüş olmanız büyük onur benim için, sağ olun. Güveninizi kanıtlayacak bir başarı sağlayabilecek miyim bilmiyorum. Ancak sürdürmesine bırakmadı Manikyan. Kesti hemen. Ondan kuşkumuz yoktur dedi. Tam senliktir bu iş. Sağ olun dedi Galip. İşin ayrıntılarını, koşullarını öğrenirsem kendime güvenim artar belki. Salim Bey girdi hemen. İyi söyledi Yetvart dedi. Senin için biçilmiş kaftan. İlke olarak işe evet diyorsan gerisi çözülür. Duralamanın getirdiği sessiz bir beklentiden sonra evet dedi Galip. Aşırı istekli görüntüsü vermemek için nasıl özenli bir yumuşatma çabasıyla söylemişti şu tek sözcük evet'i, yavaşça aldı gene. Bağışlayın dedi, beni düşündüren bizim ortaklık sorunu. Salt kendi çıkarım için. Bana güvenmiş kişileri yüzüstü bırakamam. Onların da onayladığı bir çözüm bulunması koşuluyla evet. Bu sözler duygulu bir sessizlik getirdi masaya. Ne dürüst davranıştı ama. Kırmızı şarap kadehini aldı Salim Bey. Kaygılanmaya gerek yok dedi. Bir biçimde çözüm bulacaktır. Biz seni bu sorumlu davranışından ötürü istiyoruz. Hadi işimiz için. Hoş geldin Galipciğim. Mutlu kalktılar yemekten. Ayrıntıları görüşmeye iki gün sonra uzmanlarla birlikte oturacaklardı Galip'le. İsviçre'de Galip'le Alman Bankası adına çalışmayı yürütecek kişiyi yazın Tarabya'da yemekte tanımıştı Galip. Salim Bey'e anımsadığını söyledi ya, o gün birlikte yemekte oldukları iki yabancıdan hiçbirinin yüzü gelmiyordu gözlerinin önüne. Manikyan'ı otelde bırakıp Salim Bey'in arka sokakta bekleyen şoförün fırlayıp kapısını açtığı büyük Mercedes arabasına bindiler. Gümüş suyuna Salim Bey'i bırakıp Karaköy'e götürecekti Galip'i. Yaşamında hep beklediği gerçek dönüm noktasının işte bu olacağı duygusu belirmeye başlamıştı içinde. Taksim'e doğru giderlerken, ''Bana biraz vaktinizi ayırabilir misiniz?'' dedi Salim Bey'e. ''Özel olarak konuşmam gerek sizinle.'' Saatine baktı. ''Şimdi bir buluşmam var.'' dedi. ''Yarım saati bulur. Beklersen bir saatlik bir süre var.'' ''Beklerim.'' dedi Galip. ''İvedi bir işim yok.'' Gümüş suyundaki asansörle çıktıkları katta, baştan başa yumuşak halı döşeli, İç içe odalar, salonlardan oluşan alabildiğine geniş banka yönetim merkezinde saygıyla koşuşturup karşılayanlardan biri, Salim Bey'in bir sözüyle sade, rahat koltuklarla döşeli bir büyük odaya aldı Galip'i. Geniş camlardan karlar altındaki dolma bahçe, gazhane çukuru, maçka sırtları görünüyordu. Girip çay kahve sordu biri, istemedi. Duvarlardaki yağlı boya tablolara bakmaya başladı gezinir gibi ya, aslında hiçbir şey gördüğü yoktu. Arabadan beri Salim Bey'e neyi ne kadar anlatacağını düşünmenin dışında her şeye kapanmış gibiydi. Koltuğa inişip bir masa üstündeki resimli dergileri karıştırmaya başladığında da ayrımında değildi yaptığının. Kapı açılıp Salim Bey girince de bir sonuca varamamıştı. Dimdik adımlarla yürüyerek kırsaçların gölgeleyemediği, kemikli esmer uzun yüzüyle karşı koltuğa oturunca şaşakaldı Galip. Tıpkı Nazif Bey'di bu adam. Niye ayrımına varamamıştı daha önce? İşini göstermeyen kestane rengi gözlerini dikti Salim Bey. Evet Galipciğim dedi. Sizi her vakit en yakın bildim diye aldı Galip. En kolayıydı böyle başlaması da. Şimdi ne diyecekti? Sessiz kımıltısız dinliyordu Salim Bey. Sizin de bana gösterdiğiniz güven böyle bir işe başlamadan durumumu bütün açıklığıyla anlatmamı gerektirir diye düşündüm. O da bir şeyler deseydi daha kolay olacaktı. Der mi? Bir noktaya bakan anıt gibi, içinden nasıl geliyorsa öyle anlat. Bugün söylediğiniz söz bir pencere açtı kafamda. Para parayla kazanılır dediniz, bunu biliyorum da böyle yalın biçimde söyleyemiyordum belki. İnsan para kazanmak ister, ben de istiyorum bunu. Yalnız kendim için değil, ülkem için istiyorum. Parayı ülkesi için kazanan kişiden değil mi? Aklıma ilk gelen siz olmuşsunuzdur. Bugün biraz param var benim. Ortaklığın durumu da iyi sayılır. Bu para bana yetse de ülkeye çok bir şey kazandırmaz. Daha doğrusu bu yol o yol değil. Benim istediğim yol sizinle olma yoludur. Yüreğimden evet dedim size onun için. Bir duraladı soluklanır gibi. Gözlerini üstüne dikmiş kımıltısız anıt bakıyordu öylece. Etkisi ne oluyordu söylediklerinin kestiremiyordu. Övgü ne umurunda adamın. Uzattın diyor belki de. Bizim ortaklığı sevmiyorum dedi. Çünkü sonunda Ankaralı Fehmi Beylere çalışıyoruz. Satışlarımızın dövizüyle dış alıma kalkıştık mı, getirttiğimiz malların kaymağına onlar el koyuyorlar. İlk kez kımıldar göründü anıt. Salim Bey ilgisini göstermek içinmiş gibi gözlerini ağırdan kırpıştırarak eğildi yavaşça. Bir şeylere tutunmuş gibi oldu Galip. Gücümü aşıyor benim dedi. Yakınlara benzer bir sesle. Ortaklarınız kim? Suskun kaldı biraz. En büyük pay benim dedi. Sözle bağlı olduğumuz bir başka ortağım var. Asıl sorun o. Kim? Duraladı Galip. Gelip duvara dayanmıştı. Söyleyemeyeceksen niye açtın? İlk kez size açıklamış olacağım dedi. Fehmi Beylerin kurumlarında çalışır görünür. Asıl işi devletin güvenliğinde, haber almada. Adı? Nazif Bey diye tanınır. Doğruldu Salim Bey. Asker Nazif dedi. Mahir Çatan. Tanıyorsunuz. Başını salladı Salim Bey. Duyarım dedi. Sen de örgütte misin? Şaşaladı Galip. Ne kalmıştı saklayacak? Ağzından dökülüverdi. Evet. Sorun ne? Toparlandı Galip. Anlattıklarım dedi. Sessizce bakıştılar bir süre. Doğruldu Salim Bey. Benim gördüğüm bir sorun yok dedi. Seçimini doğru yapıyorsun. Kimse ayağına takılmayacaktır. Örgütle kurduğun bağ senin bileceğin iş. Yararlandığın kadar sürdürürsün. Ayrılıyorum dersen anlayış göstermeleri gerekir. Asker Nazif'le gizli anlaşmanıza gelince. Aranızda olmuştur. Aranızda çözeceksiniz. Büyütme gözünde. Senden gelecek öneriye hayır demeyecektir. Konuşup bitirmişlerdi sorunları. Hem de bu kadar çabuk. Koltuğuna yaslanıp tatlı bir söyleşiye geçti Salim Bey. İşini toparlayabilmesi için 2 haftalık zamanı vardı Galip'in. Bankanın finans danışmanları gerekirse ortaklıkla ilgili işler konusunda da yardımcı olacaklardı. İsviçre hükümetinin görevlileriyle yola çıkacaklardı. Onların diplomatik kollaması altındaydılar bir tür. Trenle ya da Brandizi üzerinden gideceklerdi. Yolculuk biraz serüvenli olacaktı belki. Savaşın bitmesiyle Almanya'ya geçmeleri de olasıydı. Almanya yıkılıyordu. Yeni bir Avrupa kurulacaktı. Türkiye'de de açılacaktı kapılar. Para, para, para gerekti bunun içinde. Para demek en ağır taşları oynatabilecek kaldıraç demekti. Para demek banka demekti. Banka demek başkalarının parasını kullanmak demekti. Çok para vardı Türkiye'de. Kıyıda köşede saklanan. Dış alım, dış satım, madencilik, yapıcılık, üreticilik, yararlı ne varsa hepsinin yüreği bankaydı. Kan oradan pompalanıyordu. Bizde para kazananlar vardı. Paranın gücünü, yani bankanın ne olduğunu bilenlerdi ülkeye gerekli olan. Köy bakkalları arasından çıkamazdı o da. Köy bakkalı sözüyle Fehmi Bey'e taş atmıştı belli ki. Saatine baktı Salim Bey. Gerekirse devret ortaklığı Galipciğim dedi. Doğrusun, küçük iş onlar. Senin yerin artık bankada, bizim aramızda. Yaşamı boyu beklediği en yüceltici sözü Salim Bey'den duymuş olmanın mutluluğu ile esrimiş gibi ayrıldı Galip. Sonunda görünmüştü varacağı nokta. Ötesini kendi çözecekti. Güveni tamdı en doğru biçimde çözeceğine. Çoktandır unuttuğu, deliksiz rahat bir uyku uyudu o gece. Sabah dipdiri kalktı. Banyosunu yaptı, tıraşını oldu, kahvaltısını etti. Kafasında yapacağı işleri sıralıyordu ki telefon çaldı. Semra ise çağıracaktı. Örgütlendi. Nadir Beyefendi için uygunsa 20 dakika sonra evden alacaklarını söylüyordu kalınca bir ses. Rahatsızım mı deseydi, diyemedi, niye desindi ki? Tam 20 dakika sonra çaldı kapının zili, hemen çıktı. Kar içindeydi yollar, trafik karmakarışıktı. Kapıda bekleyen arabayla Ankara Caddesi'ne varmaları 11'i buldu. İndiler yokuşun başında. Şoförün yanında hiç konuşmadan oturan kavruk esmer adam, kar içindeki yolda kaymamaya çalışan Galip'in yanı sıra aynı sessizlikte yürümeye başlamıştı. Adam sağdaki aralığa sapınca nereden gireceklerini anladı. Güpegündüz gelmemişti buraya hiç. Şöyle bir bakındı çevresine. Bu buz gibi kış gününde herkesin canını bir an önce sıcak bir yere atmaya baktığı vıcık vıcık yollarda çok umurundaydı milletin senin gittiğin yer. Nazif Bey'in aşağıda beklediğini söylediler içeri girdiklerinde. Karşılayan görevli asansörle indirdi Galip'i. Birkaçında sönük ışıklar bulunan hücrelerde tam bir sessizlik egemendi. Odanın kapısını gösterip çekildi adam. Vurur vurmaz kalın bir balıkçı kazağı içindeki Nuri açıp buyur etti Galip'i. Nazif Bey ile üstünde ak gömleği, boynunda sarkan tansiyon aygıtı olan bir askeri doktor ayaktaydılar. Bütün alt kattaki ıslak serinlik daha da baskındı odada. Paltoluydu Nazif Bey. Galip de çıkarmadı paltosunu. El sıkıştılar. Nadir Bey ile doktor binbaşı Kasım Bey'i tanıştırdı Nazif. Halil'i sağlık yoklamasından geçirmişti doktor. İyidir dedi. Ayağında lif kopması. Belki bir de çatlak var. Onun dışında bir sorunu yok. Dilediklerini yapabilirler anlamına geliyor olmalıydı. Ellerini sıkıp çıktı odadan. Bugün bu işi bitirelim dedi Nazif. Masa başındaki sandalyeye oturdu. Yanındakini gösterdi Galip'e de. Nuri ayakta kocaman deri çantasındaki kağıtları boşaltıyordu masaya. Nasılsın görüşmeyeli? Sağ olun dedi Galip. İyiyim bildiğiniz gibi. Ne çok yeni şey vardı oysa. Belki o da biliyor bunu. Soruşu anlamlı değil mi? Ne anlamlısı? Karşılaşınca ilk akla gelecek sözü söyledi. Neresi Salim Bey'e benziyor bu adamın? Dört duvar ortasında güçlü bu. Salim Bey her yerde. Seherin sorgulamalarını okuyacak mısınız dedi Nuri. Bir küçük tomar kağıt tutuyordu elinde. Bilmem dedi Nazif. Önemli bir şey var mı? Yok dedi Nuri. Anlattığım gibi. Birlikte kaldıkları evi daha önce bulmuş birinci şube. Biz de gidip baktık. Lağım kokusu silmiş pis bir yer. Hafta sonları gidip orada kalıyormuş oğlanla. Ev bir Ermeninin. Peşin ödemişler bilmem kaç aylık kirasını. Parayı? Parayı Süheyla verdi diyor. Sitare yani. Abisi de yolluyormuş oğlanın. Sitare'ye neler öğrettiğini söylüyor mu? Ben ne biliyorum ki ona öğreteyim diyor. Çocukluk arkadaşıymış. Evet, başka gelenler? Yok diyor kız. Yerlerini kimse bilsin istemiyorlarmış. Okuldan atarlar diye korkuyormuş. Turgut'u tanıyor. Tanımam diyor. Başını ağır ağır salladı Nazif. Aşkından başka günahı yok melek kızımızın dedi. Atılan taşı duymamış gibi elindeki kağıtları çantaya koydu Nuri. İzleme raporları da boş bugünler dedi. Hasta yatıyormuş mazlum. Kuşkuyla bakıyordu Nazif. İyi göründünüz mü kıza? Gözlerini Nazif'e dikti Nuri. Gereken her şey yapıldı dedi. Ben de ilgilendim istediğiniz biçimde. Ya çok kurnaz ya da gerçekten bir şey bilmiyor. Serçe kadar karı ölecek dedik bir ara. Bir bok olmaz onlara dedi Nazif. İyi başlayalım bakalım. Durdu. Tek önemli bilgi mazlumun karısından sızanlar dedi. Bu oğlan için söyledikleri bulanık. Kocası için dediği çıktı. Ürkütmeyelim. Azeri Mustafa ile buluşmaları sürsün herifin. Betresini de neydi adı? Sula. O karıyı da iyi izlesinler. Göz altında pek bir şey alamamışlar mazlumdan. Bu oğlanın mazlumla ilişkisi olmasa tutmak için doğru dürüst bir neden de yok. Veririz birinci şubeye. Komünistlerin yargılanmasına katarlar. Ama öyle değil. Bu kutuyu açacağız. İçinde mazlum var çünkü. Aramada neler çıkmıştı? Evi birinci şubedeki arkadaşlar aradı dedi Nuri. Bir şey yokmuş. Üstünden çıkanlar da anımsadığım tarak, mendil, 95 lira biraz bozuk para. Bir defter, hemen de boş gibi bir kurşun kalem, bir de dua kitabı gibi bir şey. Dua kitabı mı? Şaşırmış gibi bakındı Nazif. İyi baktınız mı kitaba, şifre filan olmasın? Arkadaşlar baktılar dedi Nuri. Hiçbir şey bulunamamış. Getireyim isterseniz. Getir. Çıktıktan biraz sonra elinde bir sarı dosyayla girdi Nuri. Açıp içindekileri masanın üstüne boşalttı. Nuri'nin biraz önce saydığı öteberi arasında serçe parmak kalınlığındaki enam hemen göze çarpıyordu. Alıp baktı Nazif. Kuşkuyla sayfalarını karıştırdı. Bir anlam veremiyordu belli ki. Bunlarda din iman yoktur dedi. Nedir bu? Dualar mualar. Gizli din mi taşıyor bu herif? Sinirli gülüştüler. Neyse bunu da sorarız. Galibe döndü. Bugün siz yapacaksınız sorgulamayı Nadir Bey dedi. Ben konuşmayacağım. Yeni bir ses duymalı herif. Şaşaladı Galip. Hiç beklemiyordu. Karşı koyacak oldu. Mırıldanır gibi. Çok önemli bu abi dedi. Ben nasıl? En iyisini yapacağını biliyorum dedi Nazif. Sabıkasını sorarsın önce. Yaşam öyküsünü anlattırırsın. Dinler önemli bulduğun yerleri söyleyerek yazdırırsın Nuri'ye. Nasıl komünist olduğunu, kimlerle ilişki kurduğunu, partiye ne vakit girdiğini, girmediyse niye girmediğini, Seher'i nereden tanıdığını, dosyayı biliyorsun. Sorulacak başka soru olursa ben yazar önüne koyarım senin. Diyecek söz bulamadı Galip, içinde bir heves de uyanmıştı. Alın dedi Nuri'ye Nazif Bey, makineyi de getir. Nuri çıkınca yol yordam üstüne uyarılarını sürdürdü Nazif. Sakin, heyecansız, kesin konuşmalıydı. Sert çıkması gerekli yerlerde işaret edecekti Nazif Bey. Kızmamalı, kızmış görünmeliydi. Soruları yineleyebilirdi. Yanıtlar arasında ayrılıklar, birbirini tutmazlıklar çıkabilirdi. Oradan yakalayabilirdi herifi. Konuşmalardan önemli gördüklerini yazdırmalıydı. Daha bir şeyler söyleyip duruyordu Nazif Bey ya, kulağına çarpıp duran sözleri değil, bu işi yapmasının mı, yapmamasının mı gerekli olduğunu düşünüyordu Galip. Öyle heyecanlanmıştı ki, düşünmek de değildi. Kafasında uçuşup duruyordu bunlar, yakalayamıyordu bile. Azarlar gibi toparladı kendini. Sorgulanacak kendisiydi sanki. Alt yanı, orospu çocuğu bir komünistin ağzından söz alınacaktı. Bunu da yapamazsan. Nuri elinde yazı makinesiyle odaya girip masaya geçti. Kağıtları makineye takıyordu ki, İki görevli kollarından tuttukları, gözleri kara bir bezle bağlanmış, elleri arkasından kelepçeli Halil'i, sürür gibi bastığı aksayan ayağıyla tıpkı geçenki gibi getirip karşı sandalyeye oturttular. Nazif'in kapıyı göstermesiyle de çıktılar odadan. Basan sessizliği, Nuri'nin makineye takmaya çalıştığı kağıtların hışırtısı. Daktiloda deneme için yaptığı tıklıklar, kaydırmalar yırtıyordu. ''Hoş geldiniz Halil Bey.'' Gülümsedi Nazif, başıyla iyi anlamına bir işaret yaptı. Görmemiş gibiydi Galip. Halil sessizdi. Kaç yıldır İstanbul'dasınız? 4 yıl. Niye geldiniz İstanbul'a? Üniversiteye geldim. Hukuka yazıldınız. Evet, 4 yılda bitmesi gerekirdi. Şimdi kaçtasınız? Suskun kımıldadı Halil. Konuşulanları özetle söyleyip yazdırdıktan sonra Halil'e döndü Galip. Ben size söyleyeyim dedi Galip. Daha 1. sınıftasınız. Kaydınız da silindi. Halil suskundu. Onu da yazdırdı Galip. Şimdi bize bu 4 yılda neler yaptığınızı ayrıntılarıyla anlatın bakalım. Sessizlik çöktü gene. Nazif Bey yaptığı seçimden onur duymuş gibi baktı Galip'e. O pek oralı görünmüyordu. Gözlerini Halil'e dikmişti. Evet sizi dinliyoruz. Gene bir kımıldadı Halil. İş aradım dedi. Tedirgin, ikircikli bir sesle. Kendi de pek inanmamıştı belli ki. Galip, Nazif, Nuri alaylı gülüştüler. 4 yıl boyunca iş mi aradınız dedi Galip, aynı biçimde gülerek. Umarsız bir sessizlik içinde görünüyordu Halil. Onu da biz söyleyelim dedi Galip, siz yıllar boyu partiyi aradınız. Ne partisi, benim parti martı ile ilişkim yok. Evet, onu da biliyoruz dedi Galip, biz de onu soracağız size. Niye yok? Suçum ne anlamadım, bir partiye girmemişim, suç mu oluyor? Ne dediğimi çok iyi anladınız Halil Bey. Partiyi aradınız. Arkadaşlarınızın hepsi girdiler partiye. Siz girmediniz. Niye? Arkadaşlarım dediğiniz kimler bilmiyorum. Ne kimsenin parti aradığını gördüm, ne girdiğini duydum. Galip'in bakışıyla sözleşmiş gibi birlikte alaylı gülüştüler gene. Biz bunları çok iyi biliyoruz Halil Bey dedi Galip. Nerede olduğunuzu söylemediler mi size? Yalan en kötü yol sizin için. Arkadaşlarınız TKP'li oldular. Çoğu da içeride. Görüyorsunuz blöf yapmıyoruz. Size anımsatayım. Bu sorgulama sizin son şansınız. Bir kez daha yardımcı olalım size. Partiye girmediniz çünkü size daha önemli bir görev verildi. Şimdi anlatın bakalım. Neydi o görev? Kimse bana görev mörev vermedi. Galip'in özetlemesiyle makinenin tıkırtıları başladı gene. Kimse bana görev vermedi tümcesini yazdırınca durdu. Vermedi öyle mi dedi. Gözdağı sertliğinde bastırarak söylemişti Galip. Gergin bir sessizlik çökmüştü. Mazlumu nereden tanıyorsunuz? Soğuk bir yumuşaklıktaydı gene Galip'in sesi. Ankara'da tanımıştım. Ankara'da tutuklandınız. Evet. Ne kadar yattınız? 5 ay takipsizlik kararı aldım. Hangi komünistleri tanıdınız cezaevinde? Hiçbirini anımsamıyorum. Yakınlık kurmadım kimseyle. Mazlum da oradaydı. Evet. İstanbul'da nerede görüştünüz? Görüşmedim. Görüşmediniz? Evine gittiniz mi? Gitmedim. Gitmediniz. Karısını? Tanımıyorum. Duraladı Galip. İşin çok ciddi olduğunu ille de anımsatmamızı mı istiyorsunuz dedi aynı yumuşaklıkla. Gergin bir sessizlik oldu. Bir daha soruyorum dedi Galip. Mazlumun evine gittiniz mi? Hayır gitmedim. Bir bakışmayla sözleşmişler gibi baştan beri sorgulamayı beğeniyle izleyen Nazif Bey kalktı. Yaklaştı sessizce. Sağ kolunu havaya kaldırıp iyice açarak var gücüyle bir sille indirdi Halil'in tam yüzünün ortasına. Sandalye ile birlikte sırt aşağı yuvarlandı Halil. Burnundan kan boşanmıştı. Dudaklarının kıyısından çenesine boğazına kanlar iniyordu. Ardından kelepçeli kollarıyla düştüğü yerde debeleniyor, doğrulup kalkmakta güçlük çekiyordu. Nazif'in bir bakışıyla Nuri fırladı, gidip kapıyı açtı. Bekleyen iki görevli girdi içeri. Yerde doğrulmak için çırpınan Halil'i kaldırıp, Nazif'in işaretiyle kapıya sürükleyerek çıkardılar odadan. Nazif Bey'le bakışan Nuri de çıktı peşlerinden. Beton döşemede kapıya doğru giden kan izleri vardı. ''Çok iyiydiniz Nadir Bey'' dedi Nazif. ''Kutlarım. Beklediğimden iyi oldu.'' Gülümsedi dostlukla. ''Biraz yumuşatsınlar herifi. Siz yoksunuz şimdi bu odada. Ben alacağım görevi. Dinleme sırası sizde. Sorulmasını istediğinizi yazarsınız.'' Verilen görevde başarılı olmanın onuru kadar yaptığı işin sevincini de duyuyordu içinde artık. Sevmişti bu işi. Elinden alınmasına da bozulur gibi oldu biraz. Nazif'in indirdiği beklenmedik tokatta öyle bulmuştu ki yerini. Kendisi indirmiş gibi rahatlama duymuştu. Herif alay ediyordu sanki. Nazif bir şey demeden yürüyüp çıktı odadan. Yerde kurumaya başlamış kan lekelerine baktı. Kalkıp ağır ağır gitti. Bastı üstüne. En yabanıl biçimde de olsa denemeler yararlı şeylerdi. Savaşa girenler ne çok şey kazanıyordur kim bilir. Öldürenlerden olacaksın yalnız. Ölenler her şeyi yitiriyor. Salim Bey'in yararlandığın kadar sürdürürsün sözlerini anımsadı. Bambaşka bir yolda, bir yerde olacaktı 2 hafta sonra. Geçmişte kalacaktı bunlar. Bu işin bir başka ağırlığı, gerekliliği, zorunluluğu vardı. Yatsınamaz bir çekiciliği de vardı. Zararlı bir yaratığa tuzak kurmanın, kendisini kurtarmak için umarsız çırpınışını görmenin soylu tadı, insanın içini ısıtan doyumu vardı.